Ayrım 27. Kızım için son kez. Lisa Gardner. Sayfa 369. 27. bölüm. 2 saat sonra Didi öfke içinde kahretsin diye söyleniyordu. Boston Polis Teşkilatı'nda Bobby Cinayet Masası Başkomiser Yardımcısı ve Tessa Leoni'nin avukatı Ken Cargill ile birlikteydi. Cargill görüşmeye geleceğini henüz 20 dakika önce duyurmuş ve zamanının çok kısıtlı olduğunu söylemişti. Toplantıya Didi'nin amirinin de katılmasını istemişti. Çünkü bir karar alınacaksa bunu bir an önce almak istiyordu. Bu da Cargill'in Didi'nin boyunu aşan bir konu için konuşmaya geldiği anlamına geliyordu. Aynı zamanda Didi'nin amiri Başkomiser Yardımcısı Carl Horgan'ın Cargill'in akıl almaz isteği için vereceği izne ses çıkarmaması anlamına da. Oysa bir gerçek unutuluyordu ki o da Didi'nin asla sessiz kalan biri olmadığıydı. Didi, biz burada rehberli tur hizmeti vermiyoruz diye bağırdı. Demek Tessa en sonunda doğru olan şeyi yapmaya karar verdi. Onun adına sevindim. 20 dakika sonra Bobby ile birlikte hazır olabiliriz ve Tessa bize bir güzergah çizebilir. Horgan, Didi'nin bu sözüne tepki vermediğine göre onunla hemfikirdi. Cargill sakin bir edayla size güzergah çizemez diye yanıtladı Didi'yi. Olay yerini tam olarak hatırlayamıyor. Arabasını durdurmadan önce epeyce yol gittiğini söylüyor. Bu nedenle sizi tam olarak istediği yere götüremeyebilir. Ama yine de etraftaki işaretlere bakarak sizi cesedin yakınlarına götürebilir. Bobby en az Didi kadar şüpheci bir ifadeyle bizi tam olarak cesedin olduğu yere götürememekle ne demek dedi. Cargill size köpekli bir tipin yardımcı olmasını sağlayabilirim dedi. Ceset arama timi demek istiyorsun sanırım dedi Didi sertçe. Yeniden sandalyesine çöküp kollarını karnının üzerinde birbirine bağladı. Daha olayın üzerinden geçen ilk 24 saatte kahverengi saçlı, kocaman mavi gözlü, oval yüzlü Sophie'nin hayatta olmadığını anlamıştı zaten. Ama yine de şimdi bu gerçeği Tessa'nın avukatının tüm insanların önünde açıkça dile getiriyor oluşu ve cesedin ortaya çıkacağı gerçeği. Didi işinin bazı zamanlarda gerçekten zor olduğunu düşünüyordu. Bobby, Sophie'nin öldüğünü nasıl itiraf etti diye sordu. Cargill gözlerini Bobby'ye dikti. Etmedi. Bu doğru dedi Bobby. Bize bir şey itiraf etmekten özellikle kaçınıyordu öyle değil mi? Bu durumda da bizden sadece onu cezaevinden aldırıp şöyle bir turlatıp getirmemizi bekliyor herhalde düşünsene. Cargill Bobby'ye karşı çıkarak Leoni bugün neredeyse ölüyordu dedi. Planlı bir saldırıya uğradı. 6 kadın mahkum onu takip ederken içeri gizlice sızan bir erkek mahkum infaz koruma memurunu öldürmeye kalktı. Eğer memur Leoni elini çabuk tutmasaydı memur Waters da Tessa da şu an ölmüş olacaklardı. Bobby yine nefsi müdafaa dedi. Didi ise huysuzlanarak bir acayip hikaye daha diyerek ekledi. Cargill gözlerini bu kez Didi'ye çevirdi. Acayip bir hikaye falan değil. Her şey güvenlik kameralarında kayıt altında. Ben kendim de izledim. Önce erkek mahkum infaz memuruna saldırmış. Sonra da 6 kadın Tessa'nın üzerine çullanmış. Hayatta olduğu için çok şanslı. Siz de Tessa'nın yaşadığı bu olayın şokuyla işbirliği yapmaya karar vermesinden dolayı kendinizi şanslı hissetmelisiniz. İşbirliği mi dedi Didi? İşte yine aynı kelime. İşbirliği demek benim için birinin işlerini kolaylaştırmak demek. Mesela Tessa bize pekala bir güzergah çizebilir ya da belki de aklında kalan belli bir işaretten bahsedebilir. İşte işbirliği budur. Bize Sophie'nin nasıl öldüğünü anlatabilir. Benim için işbirliği budur. Ya da bize kocasına ve kızına ne olduğunu doğru düzgün anlatabilir. Bu da bir işbirliğidir. Ama her nedense Tessa bunların hiçbirine yanaşmıyor. Cargill omuzlarını silkti. Dikkatini Didi ve Bobby'den alıp bu kez başkomiser yardımcısına verdi. Beğenseniz de, beğenmeseniz de durum bu. Müvekkilimin daha ne kadar süreyle işbirliği konusunda istekli olacağını bilemem. Bu sabah gerçekten de çok sarsıcı bir olay yaşadı. Bu öğleden sonra da yarın sabah da aynı isteği devam ettireceğinin garantisini veremem. Bu sırada müvekkilim soracağınız sorulara cevap vermeye gönüllü olmayacaksa bile Sophie Leoni'nin cesedini bulmak sizin için pek çok sorunun cevabı olabilir diye düşünüyorum. Yani delil bulmak açısından. Yoksa siz hala oradan buradan delil toparlamakla ısrar mı ediyorsunuz? Sonrasında yeniden cezaevine dönecek dedi Horgan. Didi derin bir nefesle oflayarak ah lütfen ama demişti teröristlerle masaya oturamazsın. Cargill Didi'yi önemsemeyerek dikkatini halen Horgan'a odaklıyordu. Anlaşıldı. Tüm bu süre içinde de kelepçeli olacak. Başka türlüsünü beklemiyoruz zaten. Kısa bir sessizlik oldu. Siz yine de belki Suffolk Şerif Bürosu'yla koordinasyon içine girmek isteyebilirsiniz. Yasal açıdan değerlendirecek olursak TESSA onların vesayeti altında. Yani belki de TESSA için gerekli önlemleri onlar almak isteyebilir. Horgan bu sözler karşısında gözlerini devirmişti. Birden fazla kolluk kuvvetinin ortaklaşa çalışması. Bir bu eksikti. Dediği yere gitmek ne kadar sürecek diye sordu Horgan. Bir saati geçmez. Didi duvardaki saate göz attı. Saat sabah 10:30'tu. Güneş 5:30'da batıyordu. Bu da saatin kritik bir öneme sahip olduğu anlamına geliyordu. Didi artık ne istediğini bilemeyerek gözlerini amirine dikti. Bir şüphelinin isteklerini yerine getirmekten nefret ediyordu. Ama yine de Sophie'yi de evine getirmek istiyordu. Eğer bu kadar yaklaştıysa bu fırsatı tepemezdi. Belki de bu sayede kalbindeki sızı bir nebze olsun yatışırdı. Horgan ani bir kararla Leonie'yi öğlen cezaevinden alın dedi. Dönüp Didi'yi dikkatle süzdü. Hemen bir köpek ekibi ayarla derhal. Peki efendim. Horgan yeniden Cargill'e döndü. Bizi oyalayacak şeylerden uzak durun. Müvekkilin ya bizimle işbirliği yapar ya da cezaevindeki tüm ayrıcalıklarına veda eder. Sadece hücresine dönmekle kalmaz. Şartlar bu sefer onu daha da zorlar, anlaşıldı mı? Cargill belli belirsiz gülümsedi. Benim müvekkilim de bu teşkilata hizmet vermiş bir memur. Bunu anlayışla karşılayacaktır. Bu arada izniniz olursa size müvekkilim halen hayattayken çabalarınızda size yardımcı olması için izin verdiğinizden dolayı tebrik etmek istiyorum. Didi'nin içinde fırtınalar kopuyordu. Yapmak istediği o kadar çok şey vardı ki etrafa tekme savurmak, bağırıp çağırmak, öfkesini kusmak istiyordu. Ama elinde kalan kısıtlı zaman dilimini düşünerek aklındaki her şeyi bir köşeye bırakıp kendine hakim oldu. Ve Kuzey Massachusetts araştırma ve kurtarma köpek timiyle bağlantıya geçti. Pek çok köpekli ekipte olduğu gibi Massachusetts köpek timini de gönüllü çalışanlar oluşturuyordu. Ekip Nelson Bradley ve onun Alman kurt köpeği Quizzo ile birlikte tam 11 kişiydi. Quizzo dünyada eğitim almış 700 köpekten biriydi. Didi'nin Nelson ve Quizzo'ya çok ihtiyacı vardı, hem de hemen. Neyse ki ekibin başkanı Cassandra Murray, tüm ekibi 90 dakika içinde göreve hazır hale getirebileceğinin müjdesini vermişti. İlk olarak Murray ve muhtemelen beraberindeki Nelson, polisle teşkilat binasında buluşacakları, ardından da ekibin geri kalan kısmı bir güzergah belirleninceye kadar yola çıkmış olacaktı. Ekibin çoğu şehir dışında yaşadığından süre zarfı bu şekilde değerlendirilecekti. Plan Didi için uygundu. Didi telefonda sizin için ne yapabiliriz diye sordu. Köpekli bir timle çalışmayalı hayli uzun zaman olmuştu. Ki son çalıştığında da ceset değil bir canlının izini sürmüşlerdi. Eğer isterseniz çocuğun kıyafetlerinden getirebilirim. Gerek yok. Ne de olsa aradığımız bir ceset dedi Didi. Yok fark etmez. Köpekler canlı da olsa ceset de olsa insan kokusunu alabilmek için eğitim aldılar. Aslında çoğunlukla arama yaptığımız ortamlarda bize engel olmayarak yardımcı olabilirsiniz. Didi biraz terslenerek pekala demişti. Murray tek bir köpeğimiz 150 gönüllünün yapabileceği bir işi tek başına yapabiliyor dedi. Peki kar bizi engelleyecek midir? Hayır, sıcaklıkla birlikte kokular yayılır elbet. Soğuk havalarda ise toprağa yakın olur. Terbiyecileri olarak köpeklerimizi uygun koşullara göre hazırlıyoruz. Köpekler açısından bakacak olursak da koku her türlü kokudur. Peki süre olarak ne diyebilirsiniz? Eğer arama yapılacak alan çok zorlu değilse, köpekler 2 saat çalışıp 20 dakika molayla idare edebilirler. Bu tabii ki koşullara bağlı. Kaç köpek getireceksiniz? 3. Hiç şüphesiz Quizzo içlerinde en iyisi ama diğer ikisi de arama ve kurtarma köpekleri. Bir dakika, ben sadece Quizzo'nun ceset arama köpeği olduğunu sanıyordum. Artık değil, 2 yıl önce tüm köpeklerimiz hem canlı hem ölü insan ve suda arama yapma konularında eğitildiler. Eğitime ilk olarak canlı insan arayışıyla başlıyoruz. Çünkü böylesi yavru köpekler için en kolay olanı. Köpekler bu aşamayı başarıyla tamamladığında sırasıyla önce ceset arayışı sonra suda arama çalışmaları için eğitiliyorlar. Ceset aramaları için köpeği nasıl eğittiğinizi sorabilir miyim acaba? Murray bir kahkaha patlattı. Sanırım bu konuda biraz şanslıyız. Adli tıp uzmanı ben. Beni ben de tanıyorum. O bu konuda bize fazlasıyla yardımcı oluyor. Ben'e ceset torbalarının içlerine yerleştirmek üzere tenis topları veriyoruz. Sonra da topları bizim için hava geçirmeyen özel muhafaza kaplarında saklamasını istiyoruz. Eğitimleri o toplar sayesinde yapıyoruz. Bu şekilde en etkili yolu bulmuş oluyoruz. Çünkü Massachusetts eyaleti gerçek cesetler kullanmamıza izin vermiyor ve ben de yapay ceset kokusu olayına pek sıcak bakmıyorum. Dünyanın en iyi bilim insanları çürümeye yüz tutmuş etin yeryüzündeki en karmaşık koku olduğu konusunda hemfikir. Tanrı bilir, köpekler o anda nelere odaklanıyorlar. Bu nedenle onların işine burnumuzu sokmamak en iyisi.
Anladım, dedi Didi.
Murray, suda arama çalışması yapılacak mı diye sordu. Çünkü bu mevsimde biraz zor olabilir. Köpekleri botlarla gezdiriyoruz. Elbette, ama hava koşullarını göz önüne alacak olursak her an suya düşme ihtimallerine karşın özel yalıtımlı kıyafetler giydirebiliriz.
Köpekleriniz su üzerinde aramayı botla mı yapıyorlar?
Aynen öyle. Tıpkı esen bir rüzgardan alır gibi su akıntısından da koku alabiliyorlar. Quizzo daha önce bu yöntemle suyun 30 metre altındaki bir cesedi bulmayı başardı. Tam bir şeytan işi değil mi? İşte bu yüzden yapay ceset kokusunu sevmiyorum. Köpekler bizim laboratuvar çalışmalarımızdan çok daha zeki hayvanlar. Suda arama yapmayı düşünüyor musunuz?
Didi dürüstçe şu an için bir şey söyleyemiyorum, dedi.
O halde biz yine de her ihtimale karşı tam teçhizatlı gelelim. Aranılacak bölgenin Boston'a en fazla bir saatlik mesafede olduğunu söylemiştiniz, değil mi?
Öyle tahmin ediyoruz.
O halde yanıma Massachusetts topografi haritamı alsam hiç fena olmaz. Kokuların izini sürerken topografya bizim için son derece önemlidir.
Didi yeniden anladım, dedi.
Adli tıp uzmanı ya da adli antropologlar da bizimle birlikte olacaklar mı?
Neden?
Bazen köpekler farklı kalıntılara rastlayabiliyorlar. Bulunan şeyin insana ait olup olmadığını teyidini yapmak için bu işten anlayan birilerinin olması faydalı olabilir.
Bizim aradığımız kalıntılar 48 saatten daha az süreyle dışarıda kaldı, dedi. Sıcaklığın da donma derecesinde olduğunu düşünürsek...
Bir anlık sessizlik olmuştu. Pekala, o halde antropolog fikrinden vazgeçebiliriz, dedi Murray. 90 dakika sonra görüşürüz. Murray telefonu kapatmıştı. Didi ise ekibin geri kalanını toparlamak için çoktan işinin başına dönmüştü. 28. Bölüm. Salı günü öğlen 12 suları. Suffolk İlçe Hapishanesi'nde muhafaza memurluğunda ellerimde kelepçe, ayaklarımda zincirle bekliyordum. Bu kez garaja yanaşan Suffolk Şerif Bürosu'na ait bir cezaevi aracı değil. Onun yerine Boston Polis Teşkilatı'nın Crown Victoria polis aracıydı. Yavaşça güvenlik bölgesine girdi. Bu duruma hem şaşırmış hem de bundan etkilenmiştim. Ben nakil işlemini Suffolk Şerif Bürosu'nun yapacağını sanıyordum. Tanrı bilir beni dedektif D.D. Warren'ın gözetimine vermek için kaç makam aşılmış, kaç izin gerekmişti. Arabadan ilk inen Warren oldu. Oturduğum tarafa alaycı bir bakış fırlatıp komuta merkezinin olduğu yere doğru ilerledi. Ve görevli infaz memurlarına elindeki kağıtları uzattı. Dedektif Bobby Dodge ise bu sırada yolcu koltuğunun kapısını açmış ve arabanın etrafından dolanarak yanıma gelmişti. Yüzündeki ifadeden hislerini anlamak imkansızdı. Ne demişler? Durgun sular derin olur. Bu yolculuk için üzerimde rahat yolcu kıyafetleri yoktu. Önceden verdikleri pantolon, gömlek yerine bu kez turuncu mahkum kıyafeti giyiyordum. Tüm dünyaya ne mal olduğum açıkça ilan edilecekti böylece. Yönetimden bir kaban, şapka ve eldiven istemiştim ama hiçbiri temin edilmemişti. Anlaşılan o ki şerif birimi soğuk alma ihtimalimden, kaçma ihtimalim kadar korkmuyordu. Topluma karıştığım geçici süre içerisinde sürekli zincirli olacaktım. Üstelik yanı başımda beni bir an olsun yalnız bırakmayacak bir polis olacaktı. Bu koşullara karşı koyacak durumum yoktu. Zaten yeterince gergindim. Sabah yaşadığım olayın şokunu henüz üzerimden atamamışken bir de öğleden sonranın gerginliği çökmüştü üzerime. Başımı aşağı eğip bakışlarımı ileriye odaklamaya çalıştım. Kendine aşırı güvenmemek her kapıyı açan bir erdemdi. Bobby'nin yanıma gelmesiyle yanımda duran infaz memuru kolumu nihayet bıraktı. Bobby beni devralıp polis aracına doğru götürdü. Didi de bu sırada evrak işlerini bitirmişti. Bobby oturmam için arka kapıyı açarken Didi buz gibi bakışlarla beni izliyordu.
Ellerimdeki ve ayak bileklerimdeki zincirlere rağmen yavaşça koltukta ilerlemeye çalıştım. Arkama öylesine yüklenmiş ve öyle garip bir pozisyon almıştım ki kendimi ters dönmüş bir böcek gibi hissediyordum. Bobby elini uzatıp beni kalçamdan tutarak ileri itmek durumunda kaldı. Didi başını iki yana sallayarak direksiyonun başına geçti. Bir dakika sonra ağır demir kapı büyük bir gürültüyle ve yavaşça açıldı. Garajdan geri geri çıkarak Boston sokaklarına daldık. Bakışlarımı başımın üzerindeki Mart ayının gri gökyüzüne çevirdim ve gözlerimi kırpıştırdım. Kar yağacak galiba diye düşündüysem de tek kelime etmedim. Didi yakınlardaki bir hastanenin park yerine doğru ilerledi. Orada beyaz arazi araçlarından, siyah beyaz polis araçlarına kadar bizi bekleyen yarım düzine araba daha vardı. Didi'nin içeri girmesiyle hepsi de peşimize takılmıştı. Didi dikiz aynasından bana göz attı. ''Konuşmaya başlamışsın.'' dedi. ''Bir kahveye hayır demem.'' ''Canın cehenneme.'' Elimde olmadan gülümsemiştim. Tıpkı kocama benzemiştim. Artık benim de içimde bir iyi Tessa, bir de kötü Tessa vardı. İyi Tessa Kim Waters'ın hayatını kurtarmıştı. İyi Tessa kötü niyetli mahkumlarla boğuşmuş ve bir anlığına da olsa sanki eski bir polismiş gibi davranmıştı. Kötü Tessa'nın üzerinde ise turuncu bir mahkum kıyafeti vardı ve bir polis arabasının arka koltuğunda oturuyordu. Kötü Tessa, kötü Tessa için gün daha yeni başlıyordu. ''Arama köpekleri var mı?'' diye sordum. Didi üzerlerine basa basa ''Ceset arama köpekleri'' dedi. Bir kez daha gülümsedim. Yalnız bu seferki hüzünlü bir tebessümdü. Bir an için güçlü duruşumdan ufacık bir taviz verdiğimi hissettim. İçimde giderek büyüyen bir boşluk vardı. Her şeyimi kaybetmiştim ve daha da kaybedeceklerim vardı. ''Noel için tek istediğim ön iki dişim.'' ''Onu bulmanız gerekiyordu.'' diye mırıldandım. ''Size güveniyordum.'' Didi çıkışarak nereye gidiyoruz diye bağırdı. İki numaralı güzergaha Westbound Lexington yoluna. Didi arabayı sürmeye devam etti. Didi oturduğu yerde lafı hiç uzatmadan memur Lyons ile ilgili gerçekleri biliyoruz dedi. Bu sırada iki numaralı güzergaha girip Arlington'ı geçmiştik. Şehrin boğucu havasının yerine banliyönün boş hayalleri almıştı. Hemen arkasından eski Lexington ve Concord kasabaları gelmiş, son olarak da Massachusetts'in çekici kırsal güzelliği Harvard'a ulaşmıştık. ''Ne biliyorsunuz?'' diye sordum. Gerçekten de merak içindeydim. ''Eşinden şiddet gördüğün iddianı haklı çıkarmak için seni öldüresiye dövdüğünü.'' Dedektif Doç'a dönüp ''Sen hiçbir kadını dövdün mü?'' diye sordum. Bobby Doç oturduğu yerde arkasına döndü. ''Bana tetikçiyi anlat Tessa, beni ne kadar inandırabileceksin görelim.'' ''Yapamam.'' ''Yapamaz mısın?'' Kelepçeli ellerimin izin verdiği ölçüde öne doğru eğildim. Hüzünlü bir ifadeyle ''Yapamam çünkü onu kendi ellerimle öldüreceğim.'' dedim. ''Ölülerin arkasından kötü konuşmak hiç güzel bir şey değil.'' ''Ah hadi ama.'' diyerek araya girdi Didi. ''Çocuk gibi konuşuyorsun.'' Kafama birkaç yumruk yediğimden olabilir mi acaba?'' Didi yeniden gözlerini devirdi. ''Sevecen olduğum kadar çıldırmış olamazsın.'' diyerek çıkıştı. ''Hakkındaki her şeyi öğrendik Tessa. Paranızı son kuruşuna kadar savuran kumar hastası kocanı da, seninle yaşayabileceği şanslı bir gecenin hayalini kuran o azgın genç adamı da biliyoruz. Belli ki tüm geçmişin boyunca yanlış erkekleri seçmiş ve sonra da onları öldürmek zorunda kalmışsın.'' Cevap vermedim. Dedektif hedefi adeta 12'den vurmuştu. Didi canı sıkılarak ''Ama kızına neden yaptın bunu?'' diye sordu. ''İnan bana kocanı göğsünde açtığın üç delikle öldürmen için seni suçlayamam. Ama kızına sırt çevirmene sebep olan şey ne?'' ''Şeyin size ne anlattı?'' diye sordum. Didi kaşlarını çatarak gözlerini bana dikti. ''Beni yere yapıştırmaya çalışmadan öncekileri mi yoksa sonrakileri mi soruyorsun?'' Şaşkınlıkla bir ıslık çaldım. ''Demek böyle oluyor. İlk kadınınızı dövünce gerisi çorap söküğü gibi geliyor.'' Bobby araya girerek Brian'la tartışıyor muydunuz diye sordu. Belki kavga itiş kakışa dönüştü ve Sophie de araya girince. Bakışlarımı pencereden dışarı çevirerek cuma gecesi devriye yerime gittim dedim. Dışarıdaki ev sayısı azalırken ağaçlıklar çoğalıyordu, yaklaşıyorduk. O zamandan sonra da kızımı bir daha canlı görmedim. O halde bunu Brian yaptı. Ne diye o suçu onun üzerine atmıyorsun o zaman? Neden üzerine örtmeye çalışıp böylesi bir plan tezgahlıyorsun? Yolun sol tarafında kırmızıya boyanmış elma tezgahları vardı. Şu an boşlardı ama sonbaharda yörenin en iyi elma şarapları burada satılırdı. Daha 7 ay önce buraya gelip şaraptan içmiş, saman balyalarıyla yolculuk etmiş ve de bal kabağı tarlalarına gitmiştik. Beni buraya getiren bu muydu? Gözümün önünde bir resim, bir cumartesi günü, kalbim delicesine çarparken ve güneş yavaş yavaş kaybolurken kendimi bir çizgi film kahramanı gibi keder ve umutsuzluk içinde çılgına dönmüş bir halde koşarken görüyorum. Hızlı, daha hızlı hareket etmeli, daha az düşünmeli, daha çok şey yapmalıyım. Brian'ın sonbahar seferine gitmeden önce buraya mutlu bir aile olarak gelişimizin hatırasıydı beni buraya çeken. Zihnimde kalan son mutlu anlardan biriydi. Sophie bu elma tezgahını çok sevmişti. 3 bardak elma şarabı içmiş, mayalı şeker sayesinde çakır keyif olmuş, koşarak kabak tarlalarına dalmış ve tam bir değil, 3 kabağa sarılmıştı. Baba kabak, anne kabak ve çocuk kabak demişti. Alın işte size bir kabak ailesi. İzin ver anne, izin ver, izin ver, izin ver, lütfen, lütfen, lütfen. Pekala tatlım, kesinlikle haklısın. Bu aileyi ayırmak hiç de hoş olmaz, hadi hepsini alalım. Oley, baba, baba, baba, bak bir kabak ailemiz oldu, oley. Zor duyulan bir sesle şuradan sağa dönelim dedim. Sağa mı? Didi sert bir fren yapıp direksiyonu sağa kırdı. 500 metre sonra sola dönüp bir köy yoluna gireceğiz. 3 kabak mı? Brian bana bakıp başını 2 yana sallamıştı, çok aptalca. Elma şarabının yanında içmesi için ona 3 tatlı çörek alan da sendin ama. 3 tatlı çöreğe karşılık 3 kabak mı? Öyle görünüyor. Pekala ama baba kabağı ben oyarım. İşte ağaç, buradan sola dön. Sola sola, şimdi 30 metre sonra köy yolunu göreceğiz. Didi somurtarak güzergahı tam olarak veremeyecek olan sen miydin diye sordu. Elbette. Didi daha küçük olan köy yoluna saptı. Aracın tekerlekleri sertleşmiş karın üzerinde dönerek ilerliyordu. Hemen arkamızda tam tamına 1, 2, 3, 4 araç takipteydi. Onların arkasında da 2 beyaz kamyonet ve 1 dizi polis aracı vardı. Kesinlikle kar havası diye düşündüm. Ama artık hiç umurumda değildi. Medeniyeti çok geride bırakmıştık. Burası dımdızlak ağaçların, donmuş havuzcukların ve de beyaz çıplak tarlaların dünyasıydı. İnsanlar keşfedene dek pek çok olaya sahne olabilecek bir yerdi. Çaresiz bir kadının son kez ayaklanmasına sebep olacak türden bir yerdi. Kötü Tessa yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyordu. İşte geldik dedim. Dedektif D.D. Warren zavallı arabayı sağa çekti. Ters bir ses tonuyla çık dışarı dedi. Gülümsedim, kendimi tutamamıştım. Dedektifin gözlerinin içine bakıp tüm gün boyunca bu sözü duymayı bekledim dedim. 27. ayrımın sonu. Sayfa 385.